Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Bunu ne zaman fark ettim emin değilim ama hala kendimi çok genç hissettiğim dönemlerin sonuna yaklaşmış durumdayım. 40'lı yaşlara çok az kaldı ama içimde bir yerde kendimi hala 20'li yaşlarda gibi hissediyorum. Gençliğimiz var yani. Uzun bir hayat yaşamak istiyorum. Ama bir noktada insan artık bugüne kadar yaşadığı hayatın önünde duran beklenti yaşam süresinden fazla olduğunu anladığı noktada. Yani şairin dediği gibi. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher gözünün yaşına bakmadan gider. Dizelerindeki gibi hissetmeye başladım artık. Yolun yarısını geçeli de bayağı bir süre oldu. Eğer Cahit Sıtkı Tarancı'nın kurduğu denklem üzerinden değerlendirirsek ömrümün geri kalanı şu ana kadar yaşadığım süreden daha kısa kaldı. Tabii tıp gelişti, insan ömrü de belirli bir miktar uzadı ama sanırım şairin burada dikkat çektiği taraf sağlıklı, dinamik ve dinç bir bünye için 35 yaş yolun ortası olabilir gerçekten. Tabii bu da kendinize çok iyi bakarsanız. Bu anlamda da bazı eksikliklerim var. Günde bir demlik filtre kahve içmek, günlük bir paket sigara tüketmek ve bunun yanında eşimin müthiş yemeklerini bazen kaçamaklarla atlatıp fast food tüketme isteği de pek yardımcı olmuyor. Bunlar dışında oldukça sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Hatta bir karşılaştırma yapmak gerekirse iş hayatında geçirdiğim süreden çok daha sağlıklı yaşadığımı söyleyebilirim şu anda. Her sabah ne olduğu belirsiz yağlı poğaçalardan yemiyorum örneğin. Yine öğlen nasıl hazırlandığı belli olmayan bir catering şirketinin yemeklerinden uzaklaştım. Akşamları hangi saatte çıkacağım belli olmadığı için tamamen düzensiz bir şekilde tükettiğim, yine çoğu zaman dışarıdan söylenen zararlı yiyeceklerden uzaklaştım. Ve bunların yanında daha az çay, kahve tüketiyorum aslında. İlk verdiğim rakam yanıltıcı gelmesin. Normalde günde 20-25 bardak çay ve en az 8-10 tane büyük kupada kahve içiyordum. Tesisteki çalışanlar bilirdi ki önümdeki çay ya da kahve bardağı boşsa hemen doldurulmalı. Yoksa sinir katsayım da yükselebilir. Şimdi buradan bakınca sanki hepsi çok uzak bir geçmişin. Paralel evrendeki başka bir hayatın halüsinasyonları gibi. Belki de içinde bulunduğumuz paralel evrenlerden benim bulunduğum ve sizin dinlediğiniz bu podcast serisinde en iyisini mi yaşıyorum emin değilim ama en kötüsünü yaşamadığım kesin. Sanırım ana hedefimiz de bu olmalı. Başarı kriterlerimizi genellikle gerçekleştirilmesi çok üst seviyelere çıkartabiliyoruz. Ve aslında ben de böyleydim. Lisedeyken bir dönem gaza gelip Amerika'daki Ivy League okullarından diyebileceğimiz bir tanesinin resminin çıktısını alıp üstüne de işte buraya gireceğim diye yazıp odamın kapısını asmıştım. Odaya her girip çıktığımda yüzüme çarpması ve odaklanmamı sağlaması için kapıyı tercih etmiştim. Ama pek bir faydası olduğunu söyleyemem. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Belki bu da başka bir paralel evrendeki benim başardığı bir hikayedir. Bilemeyiz. Ama şimdi dönüp baktığımda yaptığım her şeyi aynı şekilde yapacağımı varsayarsak, gerçekleşme ihtimalinin de hiç olmayan, gerçek dışı konulmuş bir hedef olarak değerlendirebiliriz bunu. O yüzden 20'li yaşlarıma dönsem kendime nasıl tavsiyeler vermek isterdim pek emin değilim. Eğitim hayatını biraz daha ciddiye alıp belki liseden itibaren çok daha hırslı bir şekilde üst seviye bir üniversite hedefiyle herkesin hayallerini süsleyen bir kariyer planı mı tavsiye ederdim? Ya da her şeyi oluruna bırak. Aynı şeyleri yapmaya devam et. Çünkü günün sonunda nihai hedefine bu yöntemle de hatta belki daha kolay bir şekilde ulaşacaksın mı derdim. Çok net bir fikrim yok. Şunun için böyle düşünüyorum. Değiştirebileceğimiz ya da gidişatını etkileyebileceğimiz, adeta bir sonsuz ihtimallerin içinde olsak da bana kalırsa sadece bazı temel noktalar asıl farkı yaratıyor. Bugün birçok kişi özellikle kariyerleri için dolaylı veya doğrudan, bağlantılı veya bağlantısız ya da gerekli veya gereksiz olduğu tartışılabilecek bir şekilde birçok ek eğitim alıyor. Bunlara elbette karşı değilim ama bir CV inşa etmek için sanırım gereğinden fazla verimsiz şeylerle vakit geçiriyoruz. Ya da tam tersi tüm bunları reddedip eğitimden tamamen uzaklaşıp belki bir noktada okumuş bir cahile dönüşüyoruz. Biraz önce verdiğim o paralel evrenler örneğindeki gibi orta nokta konusunda iyi bir seçimler kümesini değerlendirdiğimiz pek söylenemez. Ve bunun çok önemli bir sebebi var. Pareto ilkesi deniyor buna. Şöyle ki, sonuçların %80'i sebeplerin ya da etkenlerin %20'sinden kaynaklandığını söyleyen bir ilke var. Birçok farklı kullanım alanı da var ve neredeyse her yerde görebiliyoruz bu ilişkiyi. Ama ben bugün başka bir açıdan konuya bağlayacağım. Tabii yine de öncesinde klasik örneklerinden vermek gerekirse, Pareto ilkesine uyan ve en çok bilinen ilişkiler şunlar. Mesela, varlıkların %80'i toplumun %20'si tarafından kontrol ediliyor. Ya da bir şirkette çalışanların %20'si o şirketin üretkenliğinin %80'ini yaratıyor. Burada geriye kalan bazı gizli işsizleri ve hiçbir şey yapmayıp çok şey yapıyormuş gibi görünenleri hepimiz bir çırpıda tespit edebiliriz sanırım. Yine başka bir örnek. En sevdiğimiz kıyafetlerin %20'sini genel giyim tercihlerimizin %80'inde kullanıyoruz. Herkesin birkaç tane favori şortu ya da tişörtü mutlaka vardır. Ve çoğunlukla bunları tercih etme eğilimindedir. Eşimin mesela tonlarca ayakkabısı var ama sadece birkaç tanesini kullanmayı tercih ediyor. Buradan da ona bir taş atmış olayım. İşte Pareto ilkesi dediğimiz şey bu tarz ilişkileri açıklıyor. Ama dediğim gibi ben bugün başka bir açıdan yaklaşacağım. Konumuzla bağlantısını şöyle kurmak istiyorum. Bana göre kararlarımızın %20'si elde edeceğimiz sonuçların %80'ini etkiliyor. Yetenek havuzumuza aldığımız her türlü eğitimin ya da farkındalığın, tecrübenin %20'si gelecekte hayatımızda gerçekleşecek olan değişimlerin %80'ini etkiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yıl sonundaki makro bakış bölümünde bir konudan bahsetmiştik. Büyümenin sınırları üzerine konuşmuştuk. Ve orada yine bence hatalı yapılan bir çalışmanın eleştirisi üzerinden bir resim çizmiştik. Ancak yine orada da belirttiğimi hatırlıyorum. Ve burada tekrardan gündeme getirmek istiyorum. Şöyle ki, büyümenin gerçekten de bazı sınırları var. Bunu yine hemen hemen her şeye uyarlayabiliriz. Ve bu sınırları belirleyen temel etkenlerin ise işte bu 80-20 ilkesinin içinde yattığını düşünüyorum. Limitler bu şekilde ortaya çıkıyor. Kimi zaman bu podcast bölümleri sonunda özellikle eşimden bir puanlama isterken de bunu görebiliyorum. Veya dinleyicilerin geri dönüşünde de benzer şeyler olabiliyor ve daha fazlasını istiyorlar. Ya da çok daha yaratıcı bir şeyler bekliyorlar zaman zaman. Çünkü artık genellikle rölantiye yakın bölümler yapıyoruz. Ve belirli bir standart tutturmayı aslında amaçlıyorum ama dinleyici yine bana kalırsa büyümenin limitlerini ya da bizim durumumuza uyarlarsak kalitenin limitlerini çok makul ölçülerde kabul etmediğinden her bölüm için inanılmaz derecede farklı bir bakış açısı ya da genel anlamda zihin açıcı, önceki bölümlerin üstüne eklenmiş bileşik bir gelişme beklenebiliyor. İşte bunun bazı sınırları var. Çok şikayetçi olan yok aslında, hatta dinlenme sayıları da bunu gösteriyor zaten. İlginiz için bu noktada tekrardan teşekkür ederim. Ama yine de bu detayı da vermek istedim. Aslında bugün biraz podcast üzerine de konuşmuş olacağız. O kısımlara geldiğimizde bunun üzerine biraz daha devam ederiz. Şimdilik konuyu çok dağıtmayalım. Kısacası şunu anlamamız gerekiyor. Bazı limitler var ve bu limitin %80'i bizim sahip olduğumuz yeteneklerin %20'si sonucunda ortaya çıkıyor. Ben böyle bir sonuca ulaşıyorum kendimce. Buradaki %80 limiti de aslında %100 gibi düşünebiliriz. Çünkü bir insan hayatı boyunca belki de asla %100'üne ulaşamayabilir. Ki olağan sonuç da budur. Ancak olağan dışı durumlarda bu limiti aşabileceğimizi düşünüyorum. Ve bunlar nadir rastlanan şeyler. %20'lik o temel bütün etkileri ortaya çıkartan yetenek havuzumuzda belki %1 ila %5 arasında bir eklemeyle ulaşılabilecek bir şey aslında %100. Ama bunu yapmak yine belki de imkansıza yakın bir şey. Aynı beynimizin yalnızca çok kısıtlı bir alanını kullanıyor oluşumuz ve orada da bir limitle karşılaşıyor olduğumuz gibi. İşte problem burada başlıyor zaten. Peki, bizim hayatımızın %80'ine etki edecek en önemli %20'lik etkenler nelerdir? Ve bunları nasıl anlayabiliriz? İşte bütün mesele sanırım bu soru. Fakat bunun cevabını bugün vermek istemiyorum. Konumuzla ileride bağlantılar kuracağım için yalnızca böyle bir temanın varlığından bahsederek giriş yapmak istedim. Aslında bugün her zaman yaptığımız gibi bir çeyreklik değerlendirme bölümü yapmış olacağız. Ve bunun içine birçok başka şeyi de sokuyorum. Yatırımlardan, portföy performansından, hayatın kendisinden ve daha birçok şeyden bahsediyoruz. Yani genel bir çeyreklik görüntü ortaya çıkartıyoruz ve basitçe bir değerlendirme yapmış oluyoruz. Yine belki bunları aylık yapmak daha makul gibi görünebilir ama ben bunu pek tercih etmiyorum. Çünkü daha geniş bir perspektif çizmek hem daha anlamlı hem de benim için daha kolay oluyor. Ve tüm bunlar üzerine de artık bölüme tam anlamıyla geçiş yaparsak 2024'ün ilk çeyreği uzun süredir geçirdiğim en iyi çeyreklerden birisiydi. Yılın ilk 3 ayında %47'nin üzerinde bir getiri oranı yaratmış olduk. Ve bu rakam elbette tek başına bir anlam ifade etmiyor aslında. Çünkü bu bölümü birkaç yıl sonra dinleyecek biri için oldukça saçma bir rakam gibi görünebilir. O yüzden hızlıca diğer karşılaştırma araçlarından da söz edelim hemen. Şöyle ki BIST 100 bu dönem için %22 gibi bir getiri yaratmış durumda. S&P 500'de bunun neredeyse aynısı. Altın yine %22'ye çok yakın bir noktada. Ve fonlar tarafına geçersek NNF ve MAK fonu birbirine yine çok yakın ve %28-%29 seviyelerindeler. İlk çeyrek performanslar bazında. Burada ortalama rakamlar veriyorum konuyu çok dağıtmamak için. Ve bir tanesini de özellikle en sona bıraktım. O da dolar. İlk 3 ayda sadece %10 değer kazanmış durumda dolar. Yine enflasyon tarafına bakarsak, ayrıca bir dipnot olarak TÜİK enflasyonundan bahsediyorum. Bu rakam da bileşik olarak ilk 3 ayda %15 seviyelerine gelmiş durumda. Buradaki absürt durumun farkına varıyorsunuzdur sanırım ama doların uzun vadede enflasyonun altında kaldığının altını tekrardan çizmek istiyorum. Bu konudan çok sık bahsetmiyorum ama özellikle ENAG enflasyon oranı takibini bırakıp tüm veri setlerimi İTO enflasyon oranlarına göre yeniden düzenledikten sonra ortaya bence çok daha çarpıcı bir sonuç çıktı. Bundan da özellikle bahsetmek istiyorum. Tabii yine bir dipnot olarak, naçizane kişisel bir görüş olarak benim gözümde ENAG artık tamamen tarafsızlığını yitirmiş durumda. Ve açıkladıkları veriler gerçeğin ta kendisi bile olsa bundan asla emin olamayacağımız bir seviyeye ulaşmış durumdalar. Yine kişisel olarak, naçizane benim açımdan bütün itibarlarını sadece birkaç tane tweetle tamamen yok ettiler. Ve artık bu kurumdan bu podcast bölümleri içerisinde pek bahsetmeyeceğiz. Belki eğer adını anmak gerekirse bundan sonrasında malum kurum şeklinde ifadeler kullanacağım. Bu malum kurumun enflasyon rakamlarını özellikle alıyordum. Çünkü en yüksek rakamı onlar açıklıyorlardı. Ve böylece kimisine göre gerçek dışı bile olsa kendimi nihai amaç olarak enflasyonun üzerinde getiri hedefi gibi şeylerden bahsederken daha zorlu bir mücadeleye sokmuş oluyordum. Ve bu bilinçli yaptığım bir tercihti. Bugüne kadar baktığımızdaysa bu malum kurumun açıkladığı enflasyon oranlarının hep çok üstünde kaldım. Ancak şu anda İTO verilerine dönüş yapınca aynı bir oyundaki hard moddan easy moda geçiş yapmış gibi olduk. Ve yine de bundan sonrasında böyle devam etmeyi tercih edeceğim. Bunun da bize çok önemli bir katkısı olacak. İTO rakamları TÜİK'le paralel sayılır. Tabii bir miktar daha yüksek. Örneğin Eylül 2020'den bu tarihe baktığımızda aralarında totalde %25 gibi bir fark var. Tabii bu küçük gibi görünen farkın bileşik etkisi çok daha yüksek bir fark ortaya çıkartıyor. Onu da belirtmek lazım. Ve yine bu dönem için baktığımızda TÜİK'in bileşik enflasyonu %350 seviyelerindeyken İTO'da bu rakam %450'nin üzerinde. Yani yine çok ciddi bir fark var bileşik bakıldığında. Ki ben enflasyona bu şekilde bakılması gerektiğini yeri geldiğinde genellikle hep söylemeye çalışıyorum. Yıllık enflasyon oranlarıyla da elbette ilgilenmeliyiz ama benim için önemli olan geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki fiyatlarla bu yıl aynı dönemdeki fiyatların değişim oranı değil. Benim için asıl önemli olan kısım hangi zaman aralığı için bakıyorsak bakalım bir zaman serisini takip etmek ve bileşik bir hesap ortaya çıkartmak. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bundan 2-3 yıl öncesine göre durumumuzu bir noktadan sonra gözden kaçırmaya başlayabiliyoruz. Ve yıllık %60-70 enflasyon var diyoruz. Geçmiş yıllar sanki sıfırlanıyor gibi hissediyorum ve bu zaman serileri sanki bir zaman makinesiyle siliniyor gibi. Evet, yıllık faiz oranlarıyla yıllık enflasyonun karşılaştırılması ve bunlarla birlikte portföylerin yıllık performans göstergelerinin belirlenmesi önemli bir şey. Ama yine de enflasyonun geriden gelen ve bileşik olarak üst üste eklenmesi gereken yıkıcı etkisine bakmaktan çok daha önemli değil bana göre. Yani ilk bakmamız gereken yerin uzun vadeli bir bileşik enflasyon çizgisi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve geriye kalan tüm karşılaştırmaların buna göreceli bir şekilde değerlendirilmesi daha sağlıklı olabilir. Bu detaylara da şunun için giriyorum. Kimse bir noktadan sonra geçmiş yıllardaki enflasyon oranlarını hatırlamıyor sürekli yıllık takip ettiği için. Fakat ben verilerimde İTO'ya dönüş yaptıktan sonra daha önce de malum kurum verileriyle sunduğum ama bu kez daha gözler önüne çıkan bir gerçeği tekrardan öne sürmek istiyorum şimdi. Çok daha uzun bir geçmişe de gidebiliriz çünkü sonuç değişmeyecek aslında ama şimdilik 2022 yılından itibaren bakarsak dolar bu 2 yıllık süre içerisinde %143 değer kazanmış. Ancak aynı dönemde çok makul seviyelerde açıklandığını düşündüğüm İTO enflasyon verisi %290 fiyat artışı olduğunu söylüyor. Bu kısaca şunu anlatıyor. Bir kişinin 2 yıl içinde dolar bazındaki birikiminin sağlayacağı alım gücünün yarı yarıya erimesi demek. Çok farkında olmadığımız inanılmaz çarpıcı bir gerçek bu. Ve aslında bunu birçok ürün fiyat kıyaslaması yaparak kendi adınıza da tespit edebilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Hemen burada başka bir bölüme atıfta bulunayım ve 2022 yılının sonlarında hazırladığım enflasyon serisine mutlaka göz atmanızı önereyim bu noktada. 3 bölümlük bir enflasyon serisi yapmıştık Aralık 2022'de ve sorularınızın cevaplarının sanırım büyük bir kısmını orada bulacaksınızdır. Yani lafı aslında şuraya getirmeye çalışıyorum. Dolar bir yatırım aracı ya da hatta birikim aracı değildir. Türkiye şartlarında bile. Şöyle bir durum var. Enflasyon oranlarının genel olarak düşük olduğu dönemlerde, ki Türkiye için bunlar olağan zamanlar değildir ve nadiren geçerli olur. Ancak böyle dönemlerde aradaki farkı çok iyi göremeyebiliriz ve doların en azından varlık saklama aracı olabileceğini düşünebiliriz. Fakat hiperenflasyon sınırlarında gezindiğimiz durumlarda işte o farkına varamadığımız küçük makas açılarak büyür ve sonuçlar çok daha net bir şekilde ortaya çıkar. Çok makul seviyelerde açıklandığını düşündüğüm İTO verisi bile bize bunu rahatlıkla gösterebiliyor. Yalnız enflasyonla çok zaman kaybetmeyelim. Konuşmamız gereken birçok konu var. Hatta performans konusuna tam olarak geçmeden önce biraz günlük yaşam ve podcast'ten de konuşmak istiyorum. Yaptığım şey beni inanılmaz mutlu ediyor. Burada insanların kulaklarına misafir olma fikrinden aşırı derecede zevk alıyorum. Çünkü normal şartlarda insan ilişkilerinden tamamen uzaklaşmış biriyim. Ve gerekli, zorunlu durumlar haricinde neredeyse sıfır iletişimi tercih ediyorum günlük hayatın içinde. O yüzden oldukça konforlu bir alanın içinde olduğumu söyleyebilirim. Ve sanırım finansal bir bağımsızlık sahibi olmanın en büyük avantajlarından birisi de insanlarla gereksiz muhabbete girmek zorunda kalmamak olabilir. Tabii burada şöyle bir tezatlık var. Neredeyse eş dost dışında ve hatta onlarla da sınırlı bir iletişimde olan biri olarak bunun yanında burada binlerce kişinin kulağına misafir olmuş oluyorum. Sanırım temelden baktığımızda çevremdekilerle ya da arkadaşlarla konuşmak istediğim ya da konuştuğum konuları aslında aynı şekilde ancak burada daha düzgün ve analitik bir şekilde belirli bir sistematikle aktarıyorum. Hatta böylesi daha iyi bence. Çünkü genellikle konuşmak yerine çok daha fazla düşünen birisiyim ve yalnızca gerektiğinde konuşmayı tercih ediyorum. O yüzden bu yayınlara da bu gözle bakıyorum ve benim için de bir terapi gibi oluyor. Tabii bir miktar filtreleme ve kendi kendime sansür uygulamaya da devam ediyorum yayınları hazırlarken. Bunlar dışında da günlerim oldukça sıradan geçiyor. Telefonum hatta çok nadir çalar. Ve eşimle yaptığımız küçük aktiviteler dışında oldukça sıkıcı bir hayatımız olduğunu söyleyebilirim. Ya da en azından dışarıdan bakıldığında ilk bakışta heyecan verici görünen ama aslında çok fazla kimsenin tercih etmeyeceği bir sıkıcılık diyebilirim. Fakat bu da benim için normalin ta kendisi. Her günüm hemen hemen aynı ama kendi içinde bana göre hep daha farklı. Yine her gün yeni bir şeyler öğrenmeye ve okumaya gayret ediyorum. Son zamanlarda sabahları bir miktar daha geç kalkmaya başladım. Ama yürüyüşleri aksatıyor olmak bir gün içinde yaşadığım en büyük pişmanlıkların başında geliyor. İş hayatının içindeyken günde yaklaşık 40-50 tane farklı problemi çözüp, üstüne de personellerin dadılığını yapıp ve gerekli üretim planlamasını, iş organizasyonunu, satış ve tahsilat takibini, makine bakım ve arıza takibini, bunun yanında günlük raporlamaları, toplantıları, müşteri ziyaretleri, saha ziyaretleri ve yeni projeler için ekstra mesailer. Banka işleri, çek tahsilat takibi, tedarikçilerle kavgalar, personelin eşiyle yaşadığı kavgaların çözümü için arabuluculuk, rakiplerin gizli takibi, gün içinde problemler çıkan sevkiyatlar için sinirli müşterileri yumuşatma ve daha aklıma gelmeyen onlarca günlük rutin ve stresli bir sürecin içinden son 2,5 yıldır artık neredeyse tamamen stresten arınmış bir durumdayım. Hatta ve hatta şunu söyleyebilirim. Normal şartlarda belki de şu anda daha fazla stres altında olmam gerekirken benim için asıl stres unsurunun iş hayatı olduğunun farkına vardım. Ve bunu özel hayatıma taşıyarak devam ettiriyormuşum. Yani normalde öyle biri değilmişim. Bugünlerde stres yaptığım tek şey damacana bittiğinde yeni siparişin zamanında gelip gelmemesi. Ya da evde çıkan küçük bir tamirat için çeşitli internet siteleriyle kavga etmek. Ve hatta rekabet kurumuna şikayet etmek. Reklam ve promosyon için arayan internet aboneliğiniz bitmek üzere çağrılarındaki pazarlamacıların kibarca telefonu suratlarına kapatmak ve ardından numaralarını engellemek. Gün içinde yaşadığım en hoşnutsuz durumlardan biri. Yine ek olarak başka bir stres, eşimin gün içinde verdiği ufak tefek görevleri, akşama kadar unutmadan yapmış olmayı dilemek ve azar işitmemek gibi şeyler en büyük stres kaynağı benim için. Eğer gün içinde iki farklı buna benzer iş üst üste geldiyse elim ayağıma dolaşmaya başlıyor artık. Yine aktif bir şekilde hemen hemen sürekli ekran başındayım ama nadiren sosyal ağlarda zaman geçiriyorum. Genellikle ya bir şey okuyor ya da dinliyor oluyorum. Bu bölümler için belirli bir planlama dahilinde hazırlıklar yapıyorum ama çoğunlukla disiplinli bir şekilde çalıştığım da söylenemez. Oldukça yayarak hazırlıyorum bölümleri ve genellikle son güne ancak yetişiyor. Sanırım en büyük stresim de zaten bu olabilir. Ama yine de inanılmaz mutluluk verici bir şey bu içerikleri hazırlamak. Ve yapmak isteyeceğim şeyin bu olduğunu da hiç bilmiyordum. Hayat gerçekten de garip bu anlamda. Eğer bunu bir iş olarak görürsek anlatması ve varoluşunu açıklaması zor bir iş. Ve işte bunlar dışında gün içinde piyasalara da mutlaka bir göz atıyorum zaten. Bazen Bitcoin fiyatını günde 30-40 defa kontrol ettiğim dönemler olabiliyor. Ama bunun fiyattan etkilenmekle pek bir alakası da yok, onu da söylemem gerekiyor. Zaten saatim de sağ olsun sabah ilk uyandığımda ekranında ilk Bitcoin fiyatını gösteriyor. Apple bile tanımaya başlamış beni. Ve genellikle bazı dönemlerde ciddi bir hype olduğunda böyle şeylere kapılabiliyorum. Ama onun dışında belki bazen birkaç gün boyunca bile Bitcoin fiyatının ne olduğundan haberim olmuyor. Burada yine garip bir durum daha var. Çok uzun bir süredir, belki yıllardır diyebilirim. Bazen geceleri uykumdan şu anda bir şeyler oluyor diye uyanıyorum bir anda. Ve gerçekten de o anda Bitcoin ile ilgili kritik bir şeyler gerçekleşmiş oluyor. Yani artık bu ağın kendisiyle tamamen iç içe geçmiş bir durumda gibi hissediyorum kendimi. Matrix filminden hatırlayanlar olacaktır. Bunu daha önce tweet olarak da atmıştım hatta. Bir sahnede Cypher bilgisayarın başında Matrix'e bakarken yanına Neo geliyordu ve ekranda akan kodları nasıl okuduğunu soruyordu. Cypher şöyle bir cevap veriyordu. Ben artık bu ekranda kodları görmüyorum bile. Bir süre sonra alışıyorsun. Benim gördüğüm şeyler sarışın, esmer, kızıl kadınlar. İşte ben de buna benzer bir şekilde Bitcoin ağına baktığımda, blok zincirdeki hareketleri takip ettiğimde sanki buna benzer şeyler görüyorum. En azından öyle hissediyorum diyebilirim. Çok uzun bir zaman oldu Bitcoin'le ilgilenelim. Ve inanılmaz tecrübeler katan birçok döngünün içinde bulunmuş oldum yıllardır. Hatta bir yatırımcı kimliği olarak sanırım bana diğer öğrendiğim her şey kadar. Yani en az tüm okuduğum kitaplar, makaleler, yatırımcı biyografileri ve sunumları, raporları kadar Bitcoin'in yıllar içinde yaptığı hareketler hemen hemen aynı katkıyı sağladı gibi hissediyorum. Her neyse konumuz da bu değil. O yüzden çok fazla dallandırıp budaklandırmayalım. Bugün biraz her çeyreklik bölümde yaptığımız gibi daha soft konular üzerine gidiyoruz. Ama buna rağmen yine şunu da belirtmek isterim. Burada kullandığım her kelimenin, her cümlenin ya da her aktarımın ardında en azından bilinçli bir şekilde yerleştirmeye çalıştığım birçok alt metin var. Söylediğim hiçbir şeyin sadece bir kelime olarak sıra sıra dizilen bir şey olmamasına ve arkasında arayanın bir anlam çıkartacağı, ekstra birkaç amaca daha hizmet eden sözler olmasına özen göstermeye çalışıyorum. O yüzden aslında konuyu hiçbir zaman için çok fazla dağıttım söylenemez. Ama ana maddelerimize geri dönelim artık. Biraz performans üzerine konuşmaya başlayalım. 3 aylık bu süreçte özellikle dolar %10 civarında yükselmişken %50'ye yakın bir getiri yaratmak benim açımdan müthiş bir şey. Hedefler belirlerken genellikle makul sınırlarda bir getiri oranı koyuyorum ama insan beklentilerini her zaman kontrol altında tutamıyor elbette. Ayrıca burada ekstra tehlikeli bir durum daha var. Geçmişte gerçekleşen getirilerin gelecekte de aynı şekilde devam edebileceğine dair kendimizi zihinsel olarak yeni bir standarda adapte ediyoruz. Ama bu çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Yani her çeyrekte %50 yapmak daha en baştan burada konuştuğumuz hemen hemen her şeye aykırı. Ve o yüzden bunun böyle devam etmeyeceğinin hep bilincinde olmak lazım. Ve insanlar bu noktada eğer söylediğim şeye yakın ya da benzer düşünmeye başlıyorlarsa önlerinde bir seçenek daha olduğunu düşünebiliyorlar. Kâr almak gibi bir kavram var. Ben bu kavrama neredeyse hiçbir zaman tam olarak inanmadım. Ve her zaman için %100 pozisyonda duruyorum. Kâr almak, nakde dönmek ve kenarda bekleyip düşüşleri takip ederek pozisyonu büyütmek bana gerçekleştirilmesi neredeyse mümkün olmayan bir şey gibi görünüyor. Ve bunu da belirli bir tecrübeye dayanarak söylüyorum. Muhafazakar yatırımcı rahat uyur diyoruz yine genellikle. Ve bu rahatlığın risk almamış olmaktan ya da garanti, güvenli hamleler yapmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Ancak ben yine hemen hemen bunun tam tersini düşünüyorum. Pozisyonda olmadığım bir anda kendimi inanılmaz derecede rahatsız hissediyorum. Elbette zaman zaman beklemeye dayalı ve belirli kademelerle birlikte bir süreç içinde pozisyona girdiğim de mutlaka oluyor. Ve buna verebileceğim sanırım en son örnek Tuborg pozisyonu oldu. Biraz böyle yapmaya da mecburduk. Aslında happy topu zaten bir hafta sürdü hedeflediğimiz alımları yapmak. Ama yine de bunun da bir süreç olduğunu söyleyebiliriz en azından. Twitter'da bunu paylaşmıştım, hatırlayanlar da olacaktır. İlk çeyreğin hemen sonlarına doğru bu dönem içinde yaptığımız son hamle Arçelik tarafından tamamen çıkarak yerine Tuborg eklemek oldu. Ve aslında biraz da geç paylaştım Twitter'da. İlk defa yaptığım bir şeyi güncel olarak Twitter'da paylaşamadım. Çünkü bilindiği üzere Tuborg piyasa öncesi işlem platformunda bulunuyor. Ve tek fiyat usulünde işlem görüyor. Borsada işlem gören pay oranı yani halka açıklık oranı %5'in altında olduğu için garip bir durum var şirketle ilgili. Böylesine bir firmaya bence hiç yakışmayan bir pazarda işlem görüyorlar. Ve umarım yönetim bu işi ciddi bir şekilde düşünerek zaten %4'ün üzerindeki işlem gören pay oranını %5 üstüne çekerek daha likit bir hisse senedine dönüştürebilir. Zaten bir yatırım tavsiyesi de vermem mümkün değil ama bu şartlar altında böyle bir firmayla ortaklık kurmayı özellikle defalarca düşünerek yapmak gerektiğini ve ciddi risklerin olabileceğini tekrar belirterek böyle bir işlemi evde tek başınıza denemeyiniz diye uyarımızı yapmış olalım. Beni aslında biraz da süreç bu noktaya getirdi ve kendi adıma zorunlu bir şekilde bu işlemi yapmam gerektiğini hissettim. Arçelik hala oldukça beğendiğim bir firma ve bana göre yine güzel sonuçları olabilecek bir büyüme ivmesinin eşiğindeler. Fakat bir firmayı incelerken finansallarıyla birlikte hikayelerini de özellikle değerlendirmeye alırken diğer bir taraftan yöneticilerini de incelemeyi önemsiyorum. Ve yine kişisel, öznel bir görüş olarak Arçelik CEO'sunun en yumuşatabileceğim şekilde bir tabirle körelmiş bir zihin olduğunu görmeye başladım. Elbette bu kişisel bir yorum. Küçük bir ortağı olarak hissettiğim her şirketten beklentimde olduğu gibi yöneticilerin garip açıklamaları pek tahammül edebildiğim bir şey değil. Çünkü günün sonunda bizler pay sahibi olarak bu ortaklıkta bulunuyoruz. Şirket personeli ise bir çalışan olarak. Bu yaklaşımın Türkiye'de yeterince oturmadığını üzülerek görüyorum ne yazık ki. Ve bu da bizi aslında diğer önemli bir konuya bağlıyor. OYAK grubu yine sıklıkla yumuşak düzeyde eleştirdiğim ve zaman zaman grubun yöneticilerinin yine kişisel bir görüş olarak yeterli ve yetkin olmadıklarını işaret ettiğim bir ekiple yönetiliyor. Yine kişisel bir görüş bu. Elbette katılmayanlar ya da aksini söyleyenler olabilir. Fakat özellikle son Ereğli Genel Kurulu'nda yatırımcılara karşı tutumlarını gösteren ve bence çok önemli bir haber kaynağı olarak değerlendirilmesi gereken bir tweet düştü FinTweet camiasında. Kimden gelmişti pek hatırlamıyorum ama OYAK grubuna yatırım yapan birinin mutlaka o yazıyı bulup Ereğli Genel Kurulu'nun özetini okumalı. OYAK benim oldukça önemsediğim ve duygusal olarak da bağım olan bir grup aslında. Ve genel yönetim tutumlarına ya da grup şirketlerinin performanslarına bakınca üzülmekten başka bir şey de geçmiyor içimden. Umarım çok daha proaktif bir anlayışla şu anda bana göre içinde bulundukları ciddi sıkıntılı durumlardan işleri tersine çevirirler. Ve bu grubun şirketlerini çok daha iyi noktalarda görebilirizlerdi. Fakat yine kişisel bir görüş. Henüz daha en kötüsünü de görmediğimizi düşünüyorum. Burada şunu da belirtmem lazım. Grup olarak geniş bir perspektiften konuşuyorum ve grubun herhangi bir şirketini ya da hisse ismini telaffuz etmek istemiyorum ve yine tekrar belirtmem gerekiyor. Bunlar tamamen kişisel çıkarımlardır ve hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Hatta umarım benim düşüncemin aksine bu güzide kurum bugünkü değerlemelerinin kat be kat üstüne çıksın. Bundan da oldukça mutlu olurum. Ben bu düşüncelerimi hemen hemen 2 yıl önce netleştirmeye başlamıştım ve o zamanlarda şöyle bir pozisyondaydık. Portföyümüzde OYAK Çimento, Hektaş ve Ereğli vardı. Hatta ve hatta acaba biraz da İstemir mi eklesek diye bile düşündüğüm dönemler olabiliyordu. Özellikle İstemir'in çok daha farklı bir hikayesi var. Ve jeopolitik konumu gereği, durağan varlıkları gereği ve bölgede beklenen bazı sürprizler denilebilecek, global demir çelik sektöründe İstemir'i farklı noktalara taşıyacak bazı beklentiler gereği bu hamleyi neredeyse yapmak üzereydim. İşte sanırım şunun farkında olmak gerekiyor. Çeşitlendirmeden uzaklaşmak gerektiğini söylüyorum ama ek olarak bir kritik durum daha var. Özellikle grup şirketlerinde bir gruba yatağa yattığınızda rahat uyuyabileceğiniz düzeyin üzerinde yatırım yapmamak gerekiyor denilebilir. Türkiye hatta bu tip konularda daha da kırılgan bir yer. İşte bu düşünceler üzerine yoğunlaşmaya başladıkça burada kısmen bazı hatalar yaptığımı da fark etmeye başladım. Portföyün %30'dan fazlası OYAK grubundaydı ve bu beni aşırı rahatsız etmeye başladı. Önce çimento tarafı, ardından Hektaş ve son olarak demir çelik tarafıyla birlikte 2 yıla yayılan bir süreçte tamamen çıkış yaptık OYAK'tan. Özellikle bu çeyrekte yaptığımız Ereğli çıkışı ki en büyük sebebi yeni karbon sunumlarıyla birlikte açıkladıkları 3 milyar dolarlık yatırım planıydı. İnsanlar ilk bakışta bu yatırıma her zaman olduğu gibi balıklama atlayarak oldukça sevindiler. Fakat kısmen sektörün içinden biri olarak yine kısmen bu ESG dediğimiz dönüşümlerin tırnak içinde bir saçmalığa yakın dayatmaları bakımından değerlendirdiğimde ben çok hızlı bir şekilde artık Ereğli'den çıkış yapmanın vakti geldiğini anladım kişisel olarak. Zamanlaması da büyük bir şans eseri, çok iyi oldu. Piyasa coşkuyla bu yatırım haberini pozitif fiyatladı önce ve tam o sırada çıkış yapmış olduk. Bir noktada zorunda kaldım aslında bu çıkışa ve özellikle son yıllarda yaptığım hamlelere şöyle bir göz attığımda yaptığım her hareketi neredeyse zorunlu bir şekilde yaptığımı görüyorum. Hektaş yine aynı şekilde oldu. Neredeyse son ana kadar bekledik ve geçtiğimiz yaz gelen ikinci çeyrek bilançosuyla artık durumu tamamen kabul ettik. Ardından da çıkış yaptık. OYAK Çimento yine aynı şekilde bir zorunluluk hissiyatından oldu. Hatta yakın zamanda Arçelik yine aynı şekilde. Kısacası sanırım daha önce de söylemiştim. Biz pozisyonlara kolay girebiliyoruz ama bizim için çıkış yapmak o kadar kolay değil. Ancak bu rasyonel bakışı kaybetmekten kaynaklanmıyor mu? Ya da en azından ben öyle olmadığını düşünüyorum. Bir çıkışı gerçekleştirmek için benim adıma bazı kesin şartların gerçekleşiyor olması lazım. Biz spekülasyon yapmamayı tercih ediyoruz ve eğer şirketin geleceğine dair umutlarımızda çok ciddi bir değişim varsa ve işte tam o sırada bu çıkışın ardından tercih edebileceğimiz daha iyi bir seçenek görünüyorsa yalnızca işte böyle zamanlarda hamle yapma eğilimindeyiz. Bunun dışında sadece oturup sabırla beklemek sanırım yaptığımız şeylerin en büyük kısmını oluşturuyor. Yani çoğunlukla hiçbir şey yapmıyoruz. Ve bu noktada Pareto ilkesine de tekrar dönebiliriz. İşte bu yaklaşımlar sonucunda fark ettiğim bir diğer ayrıntı şu oldu. Portföyün getirisinin en az %80'ini yaptığımız yatırım tercihlerinin %20'si sağlıyor. İşte bize düşen de zaten bu kazananları kendi haline bırakmak ve sadece izlemek. Şu anda bulunduğumuz pozisyonlarda, yani portföyün durumuyla ilgili hiçbir zaman için kendimi bu kadar rahat ve huzurlu bir noktada hissettiğimi hatırlamıyorum. Son 2 yıldır bana göre çok ciddi ama belki bir trader ya da spekülatör veya aşırı aktif yönetimdeki birine göre çok küçük değişimlerle birlikte sanırım portföyün sadece %60'a yakın bir oranını dönüştürmüş olduk bu 2 yıllık süreç içinde. Bunu bir değişim, dönüşüm ve hamlelerin yüzdesel ağırlığı anlamında söylüyorum. Yani basitçe portföyün dönüşüm oranı olarak belirtebiliriz bu rakamı. Ve dediğim gibi 2 yıl sürdü bu küçük hamleleri zamana yayarak yapmak. Yani acele etmeye ya da kestirme yollara girmeye pek gerek yok gibi görünüyor. Çünkü bu sürece baktığımızda getiri oranları kıyaslarına tekrar göz atarsak portföy yine karşılaştırma araçları arasında en yüksek getiriyi yaratmış durumda. Pek bir şey kaybetmedik yani. Belki bazı hamleler için belirli bir zaman maliyeti de ödenmiş olabilir. Ama buna yine başka bir açıdan da yaklaşabiliriz. Eğer böyle olmasaydı, belki bu kez yanlış zamanda yanlış bir pozisyon almış olacaktık. Ve ödediğimiz zaman maliyetinden daha yükseğini o yanlış pozisyonda ödeyecektik. Bay piyasanın sonsuz olasılıklar dolu denizinde bunların sonuçlarını hiçbir zaman için bilemeyiz. Ve zaten işte bu yüzden tek bir doğru yok piyasalarda. Bundan sonrası için de özellikle ikinci çeyrekte bizi nelerin bekleyeceğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Tek kesin bildiğim şey birçok şirketimizin açıkladığı temettü oranları ve hesaplarımıza ne zaman bu paraların yatacağı. Yine geleceğe yönelik yapabileceğim en olası tahminler de henüz temettü açıklamayanların kendimce hesapladığım 2023 karları üzerinden ne kadarı dağıtıma ayıracakları üzerine. Bunlar dışında kısa vadeli olarak başka hiçbir tahminim yok. Uzun vadede ise değer ve kaliteyi bir arada barındıran şirketlere ortak olduğumu düşünüyorum. Kendi adıma yaptığım kişisel değerlendirmeler sonucunda ortağı olmaktan mutluluk duyduğum şirketlerle ilgili ulaştığım sonuç bu en azından. Nereye doğru gitmekte olduklarını kestirebildiğimi düşünüyorum. Ve eğer yanılıyorsam da bu bölümde özellikle fazlaca yer verdiğim değişimler üzerine anlattığım şeyler gibi bazen fevri ve erken ya da çoğunlukla geç kalınmış bir şekilde yanıldığımı kabul ediyorum ve pozisyonu değiştiriyoruz. Daha iyi bir seçenek bulduysak. Ki bu değişimlerin kendisi bile bazen hatalı olabiliyor. O yüzden de elimizden geldiğince minimum oranda hareket etmeye gayret ediyoruz zaten. Ve bu bence çok önemli bir detay. Ayrıca bunlar dışında, yani şirketler özelindeki yine tahmine dayalı ama belirli verilerle destekli beklentiler dışında, piyasalarla ilgili, ekonomiyle ilgili, makroyla ilgili neredeyse hiçbir tahminde bulunmamaya gayret ediyorum. Ve hatta büyük bir kısmının ciddi zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Yıllar içinde ulaştığım sonuçlardan biri de buydu. Makro bakışı aslında önemsiyorum ancak bugünlerde bu söz kalıbı altında o kadar karmakarışık şeyler ve korelasyonla sebep-sonuç ilişkilerinin birbirine karıştığı anlamsız analizlerle beraber yapılmaya başlandı ki sanırım en iyisi bir miktar kulak tıkamak oluyor. Ve bunun yerine sadece kendi tahminlerini rasyonel bir düzleme oturtmaya çalışarak bunun takibini yapmak gerekiyor. Gelecekte bizi neyin beklediğinden asla emin olamayız. Örneğin içinde bulunduğumuz yılda, hatta yeni girdiğimiz ikinci çeyrekte bile piyasaların nasıl hareket edeceğiyle ilgili doğru bir tahmin yapmamız mümkün değil. Önümüzde sonsuz olasılıkların olduğu bir deniz var. Kimisi burada çıplak yüzüyor, kimisi can yelekleriyle birlikte suyun içinde ve yine kimisi kenarda durmuş sadece ayağını suya değdiriyor. Aslında hayat da işte bu açıdan baktığımızda yatırım dünyasıyla birbirine çok benzerlikler gösteriyor. İkisinde de olasılıkların sınırı yok. Ve işi daha da ilginçleştiren şey herkes kendi açısından farklı bir güvenlik marjı gözetiyor. Bölümün başında konuştuğumuz o paralel evrenlerdeki diğer bizlere bakarak bir durum değerlendirmesi yaparken bir şeyden söz etmiştim. Elimizden gelenin en iyisini yapamamış olabiliriz. Bunun birçok sebebi de olabilir. Ancak şöyle bir detay var. Elimizden gelenin en kötüsünü yapmamak için yeterli bir özen gösterdiğimizde, işte bu sonsuz etkinin ve etkenin bulunduğu olasılıkların arasında, yapılan tercihlerin sonucunda en iyi seçeneğe ulaşılamasa bile, sadece en kötüsünden kaçınmak sizi bir noktada en iyiye doğru yaklaştıran bir şey uzun vadede. İşte hayatın kendisi gibi yatırım yapmak da bana kalırsa bununla neredeyse birebir şekilde örtüşüyor. Eğer buradaki olasılıklardan ve risklerden çekinerek bu suya hiç ayağınızı sokmazsanız ve kenardan izlemeyi tercih ederseniz bir noktada bir bakarsınız ki yaş 35 olmuş. Dante gibi ortasındasınız ömrün. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Buradaki içeriklere ek olarak Satoshi Radyo Podcast'ı altında Hodul Günlükleri ismiyle Bitcoin odaklı 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.